Ayrım 19. Sayfa 203. Nihayet yine trendeydi. Konduktörün yolda karşılaştıkları, kontrolleri dışındaki aksiliklerle ilgili uzun açıklamalarını dinlemiş, ona pasaportunu ve biletini göstermiş ve İstanbul'a telefon edip Simplon Express'ine aktarma yapabilmesi için yer ayırtmasını istemişti. Bunun dışında ondan Halep'ten kocasına telgraf çekmesini de istedi. Telgrafta yalnızca şunlar yazacaktı: "Yolculuğumda istenmeyen gecikmeler oldu. Her şey yolunda. Sevgiler, John." Rodney hiç kuşkusuz bu telgrafı onun Londra'ya dönmesini beklediği günden önce alacaktı. Böylece her şeyi ayarlamıştı. Artık yapması ya da halletmesi gereken bir şey kalmamıştı. Yorgun bir çocuk gibi dinlenebilirdi. Toros Ekspresi'nde 5 gün boyunca sessizlik ve huzuru yaşayacak, batıya doğru yol olan trende geçen her gün onu Rodney'e ve bağışlanmaya yaklaştıracaktı. Halep'e ertesi gün sabahın erken saatlerinde vardılar. O zamana dek John trende neredeyse yalnızdı. Çünkü Irak'la tüm bağlantı yolları kesikti. Ancak Halep'te tren doldu. Hem de fazlasıyla. Rötarlar, iptaller, yanlış rezervasyonlar, çift bilet kesmeler nedeniyle yataklı vagonda bir hayli sorun çıktı. Her yerden tartışma, protesto sesleri duyuluyordu. Hem de akla gelebilecek tüm dillerde. John, birinci mevki kompartmanında yolculuk ediyordu. Toros Ekspresi'nde birinci mevki yataklı kompartmanlarda 2 yatak vardı. Kapı açıldı ve siyahlar giymiş uzun boylu bir kadın içeri girdi. Hemen ardından gelen kondüktör hamalların açık pencereden uzattıkları valizleri içeri alarak yerleştirmeye çalıştı. Kompartman bir anda valizle doldu. Pahalı, taş armalı valizlerle. Uzun boylu kadın kondüktörle Fransızca konuşuyordu. Ona valizleri yerleştirmesi için direktifler veriyordu. Sonunda işi biten adam dışarı çıktı. Uzun boylu kadın John'a dönerek onu dostça selamladı. Profesyonelce bir gülümsemeydi bu. Bu kez de İngilizce olarak, "Sanırım İngilizsiniz," dedi. Konuşmasında neredeyse hiç aksan yoktu. Uzun ince inanılmayacak kadar canlı bir yüzü ve ilginç açık gri gözleri vardı. John, onun 45 yaşlarında olduğunu düşündü. "Sizi sabahın bu kadar erken bir saatinde rahatsız ettiğim için çok özür dilerim. Trenin buradan bu kadar erken bir saatte hareket etmesi ve benim sizi uyandırmak zorunda kalmam gerçekten çok uygarlık dışı bir durum. Bu vagonlar da çok eski. Yenilerinde kompartmanlarda tek yatak var. Ama yine de," gülümsedi. Bu çok hoş, hatta çocukça dönecek kadar içten bir gülümsemeydi. "Birbirimizin sinirini pek bozmayacağımızı sanıyorum. Gerçi İstanbul'a daha 2 gün var ama ben pek geçinilmesi zor bir insan değilim. Lütfen fazla sigara içersem ve rahatsız olursanız bunu çekinmeden bana söyleyin. Artık sizi bırakayım da uyuyun. Ben yemekli vagona geçiyorum. Şimdi trene bağladılar." Sanki onun sözlerinin doğrularcasına bir çarpma sesi duyuldu ve tren sarsıldı. "Orada kahvaltı saatine kadar bekleyebilirim. Neyse, sizi rahatsız ettiğim için tekrar çok özür dilerim." John, "Oh, hiç sorun değil," dedi. "Yolculuklarda böyle şeyler son derece normal. Sempatik, iyimser bir insan olduğunuzu görebiliyorum. Sanırım çok iyi geçineceğiz." Dışarı çıktı ve kapıyı arkasından kapadı. John peronda onu geçirmeye gelmiş olan arkadaşlarının "Sasha, Sasha" diye bağırdıklarını ve aralarında John'un kulaklarının pek alışık olmadığı bir dilde hararetli konuşmalar geçtiğini duyabiliyordu. Aslında John da tamamen uyanmıştı. Rahat bir gece uykusunun ardından kendini dinlenmiş ve zinde hissediyordu. Zaten trenlerde her zaman rahat uyurdu. Kalktı ve giyinmeye başladı. Tren hareket etti ve Halep arkalarında kaldı. John hazırlığını tamamladıktan sonra koridora çıktı. Ancak dışarı çıkmadan önce yolculuk arkadaşının valizlerinin üstündeki isme kısaca göz atmayı da ihmal etmedi. Prenses Hohenbach Sal. Yemekli vagonda yeni yol arkadaşını kahvaltı ederken buldu. Uzun boylu kadın ufak tefek, tıknaz bir Fransızla neşe içinde sohbet ediyordu. Prenses eliyle işaret ederek John'u yanındaki boş koltuğa oturmaya davet etti. "Ne kadar enerjiksiniz," diye seslendi. "Yerinizde ben olsam hala uyuyor olurdum." "Evet, Monsieur Baudier. Anlatmaya devam edin. Anlattıklarınız gerçekten çok ilginç. Sizi can kulağıyla dinliyorum." Prenses Monsieur Baudier ile Fransızca, John'la İngilizce, garsonlarla Türkçe ve arada sırada da koridorun öbür tarafındaki masada oturan dalgın görünümlü subayla İtalyanca konuşuyordu. Tıknaz Fransız son lokmasını da yuttuktan sonra ayağa kalktı ve nazikçe reverans yaptıktan sonra uzaklaştı. John, adamın uzaklaşmasının arkasından, "Her dile yatkınsınız, bu inanılmaz, çok iyisiniz," dedi. "Öyle mi? Nasıl olmasın ki? Bakın ben Rus'um. Bir Almanla evlendim ve çok uzun bir süre İtalya'da yaşadım. 8-9 dil konuşuyorum. Bazıları iyi ama bazıları pek o kadar da iyi değil. İnsanlarla konuşup sohbet edebilmek büyük bir zevk. Sizce de öyle değil mi? İnsanlar çok ilginç ama ne yazık ki bu dünyada yaşadığımız süre çok kısa. İşte yalnızca bu nedenle bile sürekli olarak düşünce ve deneyimlerimizi paylaşmalıyız. Bence insanlar birbirlerine sevgiyle yanaşmıyorlar. Yeryüzünde yeterince sevgi yok. Arkadaşlarım bana hep bazı insanları sevmenin olanaksız olduğunu söylerler. Örneğin Türkler, Ermeniler, Levantenler. Ama ben hayır diyorum. Bence herkesin sevilmeye değer bir yanı vardır. Herkesi seviyorum. Garson, l'addition. Dipnot 1. Garson, hesap. John hafifçe irkildi. Bu son cümlenin bir öncekiyle hiçbir bağlantısı yoktu. Yemekli vagonun garsonu hemen geldi ve saygıyla eğildi. John, yol arkadaşının önemli biri olduğunu anlıyordu. Tren tüm sabah ve öğleden sonranın ilk saatlerinde düzlükte yol aldıktan sonra Toros dağlarına tırmanmaya başladı. Sasha kompartmandaki köşesinde oturmuş, kitap okuyor, sigara içiyor ve zaman zaman da John'u şaşkınlık içinde bırakan yorumlar yapıyordu. John ise kendisinden çok farklı bir dünyadan gelen, her konuda çok değişik düşüncelere ve çok farklı bir yaşam anlayışına sahip olan bu kadını hayranlık ve şaşkınlıkla izliyordu. John onda içtenlik, hoşgörü, nezaket ve erişilmezliğin karışımından oluşan tuhaf bir çekicilik olduğu kanısındaydı. Sasha birden sordu. ''Kitap okumaz mısınız? Ellerinizle hiçbir şey yapmıyorsunuz. Örmüyorsunuz, okumuyorsunuz. Bu konuda tipik İngiliz kadınlardan farklısınız. Halbuki görünüş olarak tam bir İngilizsiniz. Buna hiç kuşku yok.'' John gülümsedi. ''Yanımda okuyacak bir şey kalmadı.'' Tren hattının kapanması dolayısıyla Tel Abu Hamid'de birkaç gün beklemek zorunda kaldım. O arada yanımda ne varsa okudum. Orada okumak dışında yapacak hiçbir şey yoktu. Yanımdakiler yetmedi bile. Bu sizi pek rahatsız etmemiş olmalı. Gerek duysanız Halep'te bir şeyler alırdınız. Aslına bakarsanız siz yalnızca oturup pencereden dağları seyretmek istiyorsunuz. Ama gördüğünüz asla dağların manzarası değil. Siz kendi iç dünyanızda yaşıyor... Yalnızca onu görüyorsunuz. Ya zihninizde çok büyük bir duygusal kriz yaşıyorsunuz ya da büyük bir şoku henüz atlattınız. Haklıyım değil mi? Endişeli misiniz? Sizi rahatsız eden bir şey mi var? Yoksa hiç ummadığınız bir mutluluk mu yaşıyorsunuz? John kaşlarını çattı. Bir an ne diyeceğini bilemedi. Sasha bir kahkaha attı. İşte yine tipik İngiliz karakteri. Gözleriniz size böyle sorular sorduğum için beni kınıyor. Size biz Ruslar için son derece doğal olan bu soruları sormamı münasebetsizlik olarak nitelendiriyorsunuz. Bu çok ilginç. Eğer size nereden geldiğinizi, hangi otellerde kaldığınızı, neler gördüğünüzü, çocuklarınız olup olmadığını ya da çocuklarınızın ne iş yaptıklarını, sık yolculuk yapıp yapmadığınızı ya da Londra'da iyi bir kuaför bilip bilmediğinizi soracak olsam, bütün bunlara zevkle cevap verirsiniz. Ama aslında zihnimden geçenleri, yani bir derdiniz mi var? Kocanız size sadık değil mi? Hiç başka biriyle yattınız mı? Şimdiye dek yaşadığınız en güzel şey neydi? Tanrı'ya inanır mısınız diye sorsam, hemen içinize kapanır, gücenirsiniz. Halbuki bu sorular diğerlerinden çok daha ilginç, öyle değil mi? Sanırım öyle dedi John ağır ağır. Biz çok içe dönük, samimiyetten uzak bir milletiz. Evet, evet. Hatta sizde yeni evlenmiş bir İngiliz kadına hamile misin diye bile sormak hoş karşılanmaz. Hele bunu sorarken bir masada, kalabalık içinde yemekteyseniz bu hakaret olarak bile algılanabilir. İlla soracaksan bunun için kadını bir kenara çekip kulağına fısıldaman gerekir. Ama bebek doğup da beşiğinde yatarken bebeğin nasıl diye sorabilirsin. Ama hamilelik fazlasıyla kişiye özel bir durum, öyle değil mi? Bence hiç değil. Geçen gün uzun zamandır görmediğim bir arkadaşıma rastladım. Bir Macar kızına. Ona... ''Mitzi, uzun yıllardır evlisin. Neden hala bir bebeğin yok?'' diye sordum. Kendisinin de bunun nedenini bilmeyi çok istediğini ama olmadığını söyledi. Kocasıyla 5 yıl boyunca çocuk sahibi olabilmek için gerçekten de ellerinden gelen her şeyi yapmışlar. Ama olmamış. Sonra bana bu konuda yapabileceği daha başka bir şey olup olmadığını sordu. O sırada bir akşam yemeğindeydik. Çevredeki konukların hepsi zavallı kadına yardımcı olabilmek için önerilerde bulundular. Üstelik bunlardan bazıları gerçekten uygulanabilir nitelikteydi. Kim bilir, belki bir sonuç alır. Bu John'a pek inandırıcı görünmüyordu. Yine de birden bu kendine özgü, ilginç, sevecen kadına içini dökmek gereksinimi hissetti. Yaşadığı deneyimi biriyle paylaşmak istiyordu. O anda kendini bütün bunların gerçek olduğuna, bir düş olmadığına inandırma isteği her şeyin üstündeydi. Ağır ağır, haklısınız dedi. Bu doğru. Çok yıpratıcı bir deneyim yaşadım. Gördünüz mü? Tahmin etmiştim. Konu neydi? Bir erkek mi? Evet, hem öyle hem değil. İşte bu güzel. Konu genellikle bir erkektir ve sonuçta bu sıkıcı tek düze bir hal alır. Yapayalnızdım. Tel Abu Hamid'deki han korkunç bir yer. Sinekler, konserve kutuları, dikenli tel yığınları, üstelik içerisi de karanlık ve kasvetli. Yaz sıcağında öyle olması pek de olağan dışı değil. Ama sanırım ne kastettiğinizi anlıyorum. Konuşabileceğim hiç kimse yoktu. Kitaplarım da çok kısa bir süre içinde bitti ve ben giderek çok tuhaf bir ruh haline girdim. Evet evet, bu kesinlikle mümkün. Öyle de olmalı. Anlattıklarınız çok ilginç, devam edin. Kendimle ilgili bir şeyler keşfetmeye başladım. Daha önce bilmediğim ya da farkında olmadığım şeyler. Belki de bilip asla kendi kendime ile itiraf etmek istemediğim şeyler. Bunu tam olarak açıklamam mümkün değil. Yapabilirsiniz, bu zor değil, sizi anlıyorum. Sasha'nın ilgisi öylesine doğal, öylesine içtendi ki John çok geçmeden kendisini bile şaşırtan bir rahatlık ve samimiyetle anlatmaya başladı. Sasha için birinin duygularından ve en özel ilişkilerinden bahsetmek zaten normaldi. Çok geçmeden John da bunu aynı şekilde algılamaya başladı. Bir an bile tereddüt etmeden, ara vermeden tüm huzursuzluğunu, korkularını ve sonunda yaşadığı paniği anlattı. Bu size saçma gelebilir. Ama orada bir an Tanrı'nın ve de tüm dünyanın beni unuttuğu, terk ettiği gibi bir hisse kapıldım. Evet, aynen öyle hissedersiniz. Ben de yaşamıştım. Her yer karanlık ve korkunç. Karanlık değildi. Aksine aydınlıktı. Gözleri kör edecek kadar aydınlıktı. Ne bir sayvan, ne barınacak bir yer, ne şemsiye, ne gölgelik bir yer. Yine de aynı şeyi kastediyoruz. Sizin için korkunç olan ışıktı. Çünkü çok uzun bir süre kendinizi gizlemiş, karanlığa saklamış, maskelemiştiniz. Benim içinse korkunç olan karanlıktı. Yolumu görememek, gecenin karanlığında kaybolmak. Ama her iki durumda da çekilen ıstırap aynı. Kendi hiçliğinin bilincine varmak ve Tanrı'nın koruyuculuğunun ve bağışlayıcılığının artık senin için söz konusu olmadığını hissetmek. John ağır ağır ve sonra dedi. Birden oldu. Bu sanki bir mucizeydi. Her şeyi apaçık gördüm. Kendimi, ne olduğumu. Tüm maskeler düştü. Tüm koruma duvarları kalktı. Sanki yeniden doğdum. John merakla diğer kadını süzdü. Sasha başını öne eğdi. İşte tam olarak o anda ne yapmam gerektiğini bildiğimi hissettim. Eve dönmeli ve her şeye yeniden başlamalıydım. Yeni bir yaşam kurmalıydım. En başından. Kısa bir sessizlik oldu. Sasha düşünceli düşünceli John'u süzüyordu. Sasha'nın yüzündeki ifade John'u tedirgin etti. Hafifçe kızararak mırıldandı. Korkarım bu anlattıklarım size çok fazla dramatik ve abartılı. Sasha sözünü kesti. Hayır hayır, beni yanlış anladınız. Deneyiminiz tamamen gerçek. Bu birçok insanın başına gelmiştir. Hatta St. Paul ve diğer azizlerin de. Tüm ölümlülerin ve tüm günahkarların. Bu bir tür dönüşüm, bir vizyon. Ruhun kendi acılarını hissetmesi. Evet, bütün bunlar gerçek. Yemek yemek, diş fırçalamak kadar gerçek ve doğal. Ama acaba yine de öylesine anlayışsız ve acımasızdım ki çok kötü şeyler yaptım. Hem de sevdiğim insana. Evet, evet, vicdan azabı çekiyorsunuz. Artık sabrım kalmadı. Yani eve dönmeyi bekleyecek kadar bile. Ona söylemek istediğim o kadar çok şey var ki. Her şeyi anlatıp itiraf etmek istiyorum. Anlatmak mı? Kime, kocanıza mı? Evet, bana karşı her zaman o kadar anlayışlı ve nazikti ki. Her zaman çok sabırlıydı. Ama mutlu değildi. Onu mutlu edemedim. Peki, onu artık mutlu edebileceğinizi mi düşünüyorsunuz? En azından bunu konuşabilir, deneyebiliriz. Ona bütün bunların beni ne kadar üzdüğünü söyleyebilirim. Bana yardımcı olabilir. Ah ne diyorum. Birden aklına arkadaş bulma sitelerindeki sözler gelmişti. Şimdiden sonra yeni bir yaşama başlamak. Sasha düşünceli. Bu ancak azizlerin başarabildiği bir şey. John donup kaldı. Ama ben aziz değilim. Evet, benim de söylemek istediğim buydu zaten. Sasha bir an için sustu. Sonra tamamen farklı bir ses tonuyla ekledi. Böyle söylediğim için beni bağışlayın. Bunu söylememem gerekirdi. Hem belki doğru bile değildir. John allak bullak olmuştu. Onu şaşkın bakışlarla süzdü. Sasha bir sigara daha yaktı ve pencereden dışarı bakarak sigarasını hışımla tüttürdü. Bilemiyorum, dedi John kekeleyerek. Bütün bunları size neden anlattığımı hiç bilemiyorum. Çünkü bütün bunları birine anlatıp paylaşmak istiyordunuz. Kafanız tamamen buna takılıp kalmış. Bu durumda konuşmak istemenizden daha doğal ne olabilir? Normalde çok içe dönük, ağzı sıkı bir insanımdır. Sasha onu neşeli bakışlarla süzdü. Ve de tüm İngilizler gibi öyle olmaktan onur duyuyorsunuz. İlginç, çok ilginç bir ırksınız. Çekingen, kendi erdemlerinden utanan, sakin, soğukkanlı, eksikliklerini dile getirmeyip zayıflıklarıyla övünen. John soğuk bir ifadeyle, ''Sanırım biraz abarttınız.'' dedi. John birden yine aynı içe dönük, soğuk, çekingen İngiliz kişiliğine geri dönmüştü. Sanki bir anda kompartımanda karşısında oturan egzotik, solgun yüzü, daha bir iki dakika önce en özel sırlarını dillendirdiği kadından uzağa, çok uzağa gitmişti. John kayıtsız bir tavırla, ''Simplon Express'i ile yolunuza devam edecek misiniz?'' diye sordu. ''Hayır, İstanbul'da bir gece kaldıktan sonra Viyana'ya gideceğim.'' Hemen ardından umursamaz bir havada ekledi. ''Orada ölebilirim de, ama belki de ölmem.'' ''Yani demek istediğiniz?'' John şaşkınlıktan ne diyeceğini bilemiyordu. ''Bu bir ön sözü mü?'' ''Hayır, öyle bir şey değil.'' dedi Sasha gülerek. ''Viyana'da ameliyat olacak. Ağır bir ameliyat. Sağ olarak çıkma umudu çok düşük. Ama Viyana'daki operatörler alanlarındaki en iyiler. Beni ameliyat edecek olan operatör de bu konuda uzman. Bir Yahudi. Her zaman Avrupa'daki tüm Yahudilerin yok edilmelerinin çok yanlış olduğunu söylemişimdir. Aralarında çok iyi doktor ve operatörler var. Tabii işinin uzmanı başka meslek sahipleri de. Tanrım, çok üzgünüm. Ölüme gidiyor olabileceğim için mi? Bunun ne önemi var ki? Nasıl olsa bir gün hepimiz öleceğiz. Ayrıca ölmeyebilirim de. Eğer bu ameliyattan sağ çıkarsam, bildiğim çok kuralcı bir tarikatın manastırına katılacağım. Hiç konuşulmayan, yalnızca dua edilip meditasyon yapılan bir manastıra. John, Sasha'yı yalnızca dua edip meditasyon yaparken düşünmekte bile zorlanıyordu. Sasha ciddi bir ifadeyle ekledi. Zaten çok yakında herkesin çok daha fazla dua edip meditasyon yapması gerekecek. Savaş çıkınca. John şaşırdı. Savaş mı? Sasha başını sallayarak onayladı. Elbette. Savaş çok yakın. Önümüzdeki yıl ya da bir sonraki yıl çıkması kaçınılmaz gibi. Bence kesinlikle yanılıyorsunuz. Hayır. Bu konuda güvenilir bilgilere sahip dostlarım var. Hepsi aynı kanıda. Karar verilmiş bile. İyi de hangi savaş? Nerede? Kime karşı? Her yerde. Tüm ulusların katıldığı bir dünya savaşı olacak bu. Arkadaşlarım Almanya'nın bu savaşı çok kısa sürede kazanacağını düşünüyorlar. Ama ben onlarla aynı kanıda değilim. Tabii ilk anda bir yıldırım harekatıyla kazanmazlarsa. Bakın çok sayıda İngiliz ve Amerikalı dostum var. Onların nasıl olduklarını biliyorum. John buna inanmak istememekle direniyordu. Ama hiç kimse savaş çıksın istemez ki. Hitler'in ve Hitler Gençlik Hareketi'nin amacının ne olabileceğini sanıyorsunuz. John ciddiyetle, ''Benim de sık sık Almanya'da bulunan dostlarım var.'' dedi. ''Nazi hareketinin tutarlı yönleri olduğunu düşünüyorlar.'' Sasha, ''Ollalla'' diye haykırdı. ''Görelim bakalım 3 yıl sonra da aynı şeyi söyleyebilecekler mi?'' Tren yavaş yavaş hız kesti ve durdu. Sasha öne doğru eğildi. ''Bakın, işte Gülek Boğazı'na geldik. Orta Toros Dağları'ndaki tek geçide. Manzara muhteşem.
Ne varsa sizin kazanını kapanmadın mı? Trenden indiler. Büyükse dağlar arasında başından aşağı kenarı ufukta baktılar. Güneşler arası batmak üzereydi. Hava sakin sakindi. Can deşen bir manzara düşündü. Rodney'in doğrudurma benimle bir yolunuzu yazmasını isterdi. Ayrım sonu. Sayfa 25.